Gölgedekiler.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Gölgedekiler'de birlikteliğimiz başladı. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özden, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 34 19, 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tretgölgedekiler@tret.net.tr. Twitter adresimiz de @tretgölgedekiler. Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyat Öğretim Üyesi Profesör Doktor Onur Bilge Kula hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Az sonra sohbetimize başlayacağız değerli dinleyicilerimiz Onur Bilge Kula hocamızla. Bir de kısa mesaj numaramız var. Yine sorularınız ve yorumlarınız için onu da anımsatayım sizlere. 535 472 6011 de kısa mesaj numaramız. Hocam, Federal Almanya İstatistik Kurumu'nun 2010 tarihli verileri var önümde şu anda. Türkiye kökenlilerin Almanya'da bulunma yaşama süresi ortalama 24 yılmış 2010 itibariyle. Bu tabii ergenlik sürecini de kapsıyor ve ergenlik süreci de kimlik oluşma açısından çok belirleyici. İnsanın kişiliğinin oturduğu, yerleştiği yıllar. Şimdi hocam, Almanya'daki Türkiye kökenliler bir kültürel azınlık olarak mı tanımlamak gerekiyor önce?
Evet, şimdi 2014 yılında ortalama Almanya'da bulunma süresi 24 yıl ise 2015'te bu 29 yıla çıkmış demektir.
Böyle artmış.
Evet. Tabii. Bu tabii insan ömrünün en az üçte birine denk düşer. Burada bu kadar uzun bir süre belli bir kültür ortamında, belli bir toplumsal çerçevede yaşayan insanların kişilik gelişimi, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemi de birlikte olmak üzere kişilik gelişimi çok büyük ölçüde bu yeni yaşam ortamında biçimleniyor demektir. Şimdi Almanya açısından baktığınız zaman çocukluğunu büyük bir Türkiye kökenli insanların çocukları büyük bir bölümünü evlerinde geçiriyorlar. Ama artık giderek oradaki kalma süresi arttığı için ve Alman yurttaşlığına geçen insan sayısı arttığı için çocukların artık okul öncesi eğitim aşamasından itibaren okullara geçtiğini söylememiz lazım. Dolayısıyla kurumsal anlamda da Almanya'da bir bütünleşme sürecine daha çocuk okul öncesi aşamadan 4 yaşındayken falan başlıyor. O bakımdan ergenlik çağına geldiğinde 15 yaşı temel alalım. 15 yaşına veya daha 12-13 yaşına geldiğinde çocuk kurumsal kişilik gelişimini büyük ölçüde Almanya'da tamamlıyor demektir. Burada ailenin işlevini, sokağın işlevini, yakın çevrenin işlevini de göz ardı etmemek gerekir. Aile en büyük toplumsallaşma, sosyalleşme ortamıdır. Dolayısıyla Almanya'da kimlik ve kişilik gelişiminden söz edildiği zaman Türkiye kökenli çocukların çok kültürlü bir ortamda kendi kişiliklerini tasarımladıklarını söyleyebiliriz.
Evet hocam, bu bireyin sosyalizasyonunda özellikle bu ergenlik dönemine ilişkinde ve eğitim sürecinde dil konusu çok büyük bir önem kazanıyor. Sizin incelemelerinize göre ilk göçün başladığı tarihlerden bugüne artık dil probleminin yavaş yavaş çözülmeye başladığını, bu sorunun aşılmaya başladığını tespit edebiliyor musunuz?
Tabii. Bu zaten işin doğasından da anlaşılabilir. Ta 1970'li yıllardan itibaren ikinci kuşak olarak oraya giden anne babaları tarafından götürülen veya orada doğan çocuklar artık 20'li 30'lu yaşlardalar. Doğal olarak orada bir dil sorunu yok. Onların çocuklarında da dil sorunu olmadığını, büyük ölçüde dil sorunu olmadığını söylemek gerekir. Dil sorunu olmaması demek orada artık kişiliklerini bulmuş olan sosyal toplumsallaşmalarını, bireyselleşmelerini gerçekleştiren insanlar açısından şöyle bir olumluluk olarak tanımlanabilir. Kendilerine kapalı, gizli bir bilgi ve bilinç içeriği yoktur. Dil her türlü gizlilik demeyelim ama ulaşamayan bilgiye ulaşımı sağlayan en önemli araçtır, en önemli dolayımdır. Dolayısıyla orada yetişen insanlarımız hem Türkiye kültürünün ailede temsil edildiği kadarıyla. Yani Türkiye kültürü deyince de Türkiye'deki kültürü olduğu gibi oraya taşımanın söz konusu olmadığını, ailenin Türkiye kültürünün temsil edildiği en önemli ortam olduğunu belirtmek gerekir. Dolayısıyla Türkiye kültürünü ailede temsil edildiği ölçüde, Alman kültürünü ve diğer Almanya'da bulunan diğer kültürlerden gelen insanların da katkısıyla çoğullaşmış Alman kültürünü okulda ve sokakta ediniyor demektir. O bakımdan kişilik gelişimi açısından çok kültürlülük bir ortamdır ve bu çok kültürlü ortamda yetişen insanlar çeşitli kültürlerden kendilerine uygun içerikleri seçerek, kendilerine uygun değerleri veya değersizlikleri ayrıştırarak edinirler. O bakımdan çok kültürlü bir ortamda edinilen kişiliğin veya geliştirilen kişiliğin kültürler arası bir kişilik olduğunu vurgulamamız gerekir.
Hocam, Batı medeniyeti içerisinde mutlaka değerlendiriyoruz Alman kültürünü de, ama Alman kültüründe bu az önce bahsettiğiniz pek çok yerden göçmen ve onların ister istemez getirdikleri yaşam biçimleri, kültürleri var. Bu Batı medeniyeti içerisindeki Alman kültürü, Alman devleti ve Alman toplumunun çok kültürlülüğe yaklaşımını göz önüne getirirseniz neler söylersiniz?
Şimdi Almanya'da çok kültürlülük özellikle ülkeyi yöneten siyasal partiler tarafından içselleştirilmiş, geliştirilmiş bir bilinç değildi. 2010'lara kadar hatta.
Hocam, dilize geçmiş zaman kullandınız.
Evet, şunun için onu çok doğru doğru belirlediniz. Şunun için bilerek dili o geçmiş zamanı kullandım. Çünkü 2010'lu yıllara kadar bugün Almanya'yı yöneten Hristiyan Sosyal Birliği ve Hristiyan Demokrat Birliği Partisi çok kültürlü, partisi içinde çok önemli bir bölüm çok kültürlülüğü alay konusu yapacak şekilde multikulti şeklinde bir kısaltma yaparlardı. Dolayısıyla da böylece çok kültürlü bir ortamı Almanya'nın kültürünün bozulmasına yol açan bir etmen olarak değerlendirirdi. Bir bölümü, hepsi demiyorum. Hatta sadece Hristiyan Demokratlar ve Hristiyan Sosyal Birliği ile sınırlı değildi bu yaklaşım. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nde bile bu yaklaşıma eğilimli olan insanlar vardı. Burada Tilo Tzaratzin diye bir sosyal demokrat ve aynı zamanda da eyalet senatörlüğünde maliye işlerini yürüten bir bürokrattan söz etmek isterim. Onun Almanya Kendi Kendini Yok Ediyor adlı bir kitabı vardı ve asıl olarak Almanya'nın kendi kendini yok etmesini de Türkiye kökenli insanların giderek Alman toplumu içinde sayısal bakımdan artmasına bağlıyordu. O nedenle şimdi idi dediğimi açıklamış oluyorum.
Evet hocam.
2010'lardan itibaren toplumsal zorlamayla da Türkiye kökenli insanların Almanya'da, özellikle Avrupa'nın diğer ülkelerinde de bunu söyleyebiliriz, toplumsal siyasal yaşama katılmaları, akademik yaşama katılmaları, Alman yurttaşı oldukları için yargıç, avukat, buna benzer görevleri yapabilir duruma gelmiş olmaları ister istemez bir gerçeklik olarak siyasi partilerin çok kültürlülüğü tanımayan kesimlerinin önüne bir görev çıkardı. Biz buradayız, bu toplumun bir parçasıyız, biz Türkiye kökenliyiz, kültürel kişiliğimiz çok kültürlülüktür, kültürler arasılıktır, bizim gerçekliğimizi tanımalısınız şeklinde bir son derecede insancıl bir anımsatma, hatırlatma işlevi gördüler. Dolayısıyla bu siyasi partiler görüşlerinde bir takım değişikliklere gitmek zorunda kaldılar.
Hocam, şimdilerde sporcuları da belki eklemek gerekiyor. Mesut Özil, İlkay'ı, onların da katkıları oldu galiba.
Elbette. Yani bir Mesut Özil'in, İlkay Gündoğan'ın, ondan sonra şimdi Hakan
Çalhanoğlu hocam.
Çalhanoğlu, buna çok sayıda var. Yani bu çok güzel. Başarı öyküleri her zaman için ilgili kültürel topluluğa saygınlık kazandırır. Bunu yadsıyamayız. Ama sadece sporla değil, bu başarılar sporla sınırlı değil. Sanatta, tiyatroda, sinemada, hatta operada, Ondan sonra resim, heykel alanlarında çok önemli ürün veren Türkiye kökenli insanlar var. Bugün Türkiye kökenli insanların yaptıkları heykellerle, tablolarla sergiler açılıyor. Almanya'nın, Avrupa'nın her yerinde. Bu başarı öyküleri, siyasete katılımları, işte Alman Yeşiller Partisi'nin eş başkanı Türkiye kökenli Cem Özdemir. Federal mecliste Türkiye kökenli çeşitli partilerden insanlar var.
Bayağı bir sayıda da var hocam, evet.
Var. Eyalet meclislerini saymıyorum, federal evet. meclisi söylüyorum.
Eyalet meclislerinde de evet
işte
hocam.
İşte bütün bunlar artık yok sayma tavrının geride bırakılmasını sağlayan etmenlerdir. Ve Almanya'da giderek Türkiye kökenlilerinin saygınlıkların artmasını, ayrıca ekonomik başarılarını da burada özellikle anmak isterim. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanların işveren durumuna gelenlerin sayısı artık yüz binlerle ölçülüyor. Ve bunlar yüz binlerce insanı, Alman'ı çalıştırıyorlar.
Böyle bir büyüklük var
tabii,
hocam.
Tabii.
Hocam nefeslenelim, devam edelim ardından. Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız, Gölgedekiler programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, yaşadıklarınızı bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. +90 312 463 34 21 ve +90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Onur Bilge Kulah hocamızla sohbetimize. Hocam az önce bu toplumun içerisinde bir tür buna yer edinme, yayılma diye de adlandırabiliriz belki. Bunu başaran insanların dil problemi olmadığı gibi ister istemez işte heykeltıraşlardan bahsettiniz, ressamlardan, avukatlardan, hekimlerden bahsettiniz. Bir eğitimden de geçmiş olmaları gerektiğini varsayıyoruz. Bu eğitim sistemine ilişkin sorunları da geçen haftaki programımızda dinleyicilerimizle paylaşmıştınız. Ama bir yerden de bir takım insanlar bu eğitim kanallarını kullanabiliyor demek ki.
Tabii. Şimdi akademik mesleklere yönlendiren ortaokul ve lise gibi okullarda öğrenim görerek üniversiteyi bitiren, bir yüksek öğrenimi tamamlayan Türkiye kökenli çocukların sayısıyla Alman kökenlileri karşılaştırdığımız zaman daha yapılacak çok iş olduğunu hemen söylemek isterim. Fakat diğer taraftan biraz önce söylediğiniz gibi bu eğitim sistemi içinde de kendisini kanıtlayan, Almancayı çok iyi öğrenen, Almancayı öğrenmekle birlikte Almanya'da yaşamda nasıl var olacak, nasıl varlık kuracak, kendi işlerini nasıl yapacak, mesleğini nasıl yapacak, nasıl üretken olacak, kendi varlığını nasıl sağlamlaştıracak, bu konularda artık Almanya'daki Türkiye kökenlerinin ezici çoğunluğu geniş bir bilgiye sahip. Bu bilgi o toplumda kendilerini var etme güçlerini, yeteneklerini, yeterliliklerini çok artırıyor. Dolayısıyla konutunu almış, varlığını kurmuş, çoluğunu çocuğunu okutmuş ve Almanya'da Alman komşusuyla çayını kahvesini içer duruma gelmiş insan sayısı küçümsenmeyecek kadar fazladır. Bunun daha da fazlalaşması zorunludur, onu da söyleyeyim. Eğitim kurumlarının özellikle Türkiye kökenlilerin yoğun yaşadığı ve kendi aralarında yoğun yaşadıkları yerde eğitim öğretim kurumlarının onların Alman çocuklarla karşılaştırıldıkları zaman dil, kurumsal bilgi, eğitim için gerekli bir bilgi altyapısını daki eksiklikleri gidermeye yönelik sunular yapılması zorunludur eğitim kurumlarında. Bunu özellikle okul öncesi ve ilkokulda yapmak gerekir. Çünkü sayılar orada hiç azımsanmayacak kadardır. Örneğin Berlin, Kreuzberg, Berlin, Wedding, Berlin, Neukölln, Hamburg, Altona, Frankfurt'un bazı bölgeleri, Münih'in bazı bölgeleri. Buralarda özgün ve Türkiye kökenlilerin eşit şanslara kavuşmasını sağlayacak eğitim öğretim sunularının yapılması da bir görevdir.
Hocam, Almanya örneğinden devam edelim. Bir başka ülkenin ana dili değilken bir insanın bir başka ülkenin dilini konuşmak ve o dilde yaşamak. Burada şimdi Almanya'ya geçelim. Alman eğitim sistemi ve Alman hükümeti tarafından o bireyin asimilasyonu sürecinde bir aşama olarak mı değerlendiriliyor?
Şimdi elbette her ülke eğitim öğretim vererek kendi dilini, kültürünü eğitim alanlara öğretir. Onların edinmesini sağlar. Şimdi burada Türkiye kökenlilerin eğer Türkçe, eğer Türkiye kültürü bir değerse, ki öyledir, bu değerden yoksun bırakılmamaları gerekir. Elbette Almancayı öğrenecekler, elbette Alman kültürünün bütün yönlerini edinecekler. Özellikle de insancıl, demokratik, özgürlükçü yönlerini edinecekler. Ama diğer taraftan Türkiye kültürü de aynı değerlere sahip bir kültürdür. Türkiye kültürü bir dünya kültürüdür. Bunu övünme anlamında söylemiyorum.
Gerçek
ama,
olduğu için.
Anadolu, Anadolu, Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, özellikle 600 yıllık Osmanlı devleti bir Balkan devletidir, bir Avrupa devletidir. Dolayısıyla bugün Yunanistan kültürü ne kadar değerliyse, Romanya kültürü ne kadar değerliyse, Türkiye kültürü de en az o kadar değerlidir. Öyle görülmek zorundadır. Bu kültürün taşıyıcısı, genç kuşaklara aktarıcısı da Türkçedir. Dolayısıyla dil olmadan kültür, kültür olmadan dil olamayacağına göre hem Türkçeyi hem de Türkiye kültürünü Alman eğitim öğretim sisteminde eşit bir öğrenim içeriği olarak eğitim öğretim programına yansıtmak gerekir.
Uygulama hocam?
Uygulama bunun şeyleri var. Olumlu belirtileri var. Ta 1980'li yıllardan itibaren benim de Berlin'de bulunduğum ve çok amaçlı bir lisede ve üniversitede çalıştığım dönemlerde Türkçenin Alman liselerine lise bitirmede önem taşıyan bir ders olarak konulduğunu burada anımsatmak isterim. Şimdi burada yalnız Türkiye kökenli insanların çocukları için böyle bir dersin konulmasını da talep etmeleri gerekir.
Önce istemek gerekiyor hocam, evet.
Bu istem var mı? Bu istemin de uyandırılması gerekir, canlı tutulması gerekir. Demokratik bir ülkede kanallar açıktır. Yani nihayet Almanya'da özgürlükçü, demokratik bir ülkedir. Dolayısıyla da burada yurttaşların da talep, bir takım haklarını talep etmeleri önemsenir. O nedenle de eğitim öğretim programlarının düzenlenmesinde Türkiye'nin, Türkçenin bir eşit bilgi içeriği olarak programa konulmasını talep etmeleri gerekir. Diğer taraftan varsayalım ki talep edilmedi. Almanya'da eğitim politikalarını belirleyen bürokratların, politikacıların, bilimcilerin bunu bir hak olarak görmeleri ve programı öyle düzenlemeleri gerekir. Bu özellikle tarih dersi için geçerlidir. Yani çünkü bir ülkenin tarihini karalayarak bugününü şey yapamazsınız, olumlu gösteremezsiniz. O bakımdan tarihde ön yargıları geliştiren, pekiştiren bilinç içeriklerinin ayıklanarak olguları, olayları, oluşları gerçekliğe, gerçek biçimde yansıtmak en önemli görevdir.
Hocam, yavaş yavaş sonlarına geliyoruz programımızın. Bir dakika kadar bir zamanımız var. Özetleyip toparlamak anlamında işlerin iyiye gittiğini anlıyorum söylediklerinizden. Bundan örneğin 15-20 yıl öncesine göre.
Çok tabii 15-20 yıl öncesine göre Türkiye kökenli insanlar, ki çok büyük bir bölümü Alman yurttaşı oluyor ve Alman yurttaşı olanların sayısı da giderek artıyor. O bakımdan da konumlarını, ekonomik konumlarını, kültürel konumlarını, siyasal konumlarını, sanatsal durumlarını iyileştiriyorlar, pekiştiriyorlar. Burada elbette Türkiye'nin de onların bir takım gereksinmelerine yanıt verecek bir bazı sunuları yapması gerekir. Orada bulunan insanları inhisarı altına almaksızın ama rahat ve özgür bırakarak kendileri olmalarına, Türkiye'nin de Türkiye kültürünü de Türkçeyi de bilen, ona saygı duyan kişilikler olarak orada yaşamalarına katkıda bulunmak Türkiye açısından önemli bir görevdir.
Bir dönemde hocam öğretmenler gidiyordu.
Evet.
Buradan Türkiye'den evet. gidiyorlardı ve orada bu söylediğiniz eğitimi vermeye çalışıyorlardı. Bunun arkası gelmiyor mu? Devam etmiyor mu hocam?
Devam ediyor. Fakat ben en azından benim bulunduğum dönemde bu öğretmenlerin işlevlerinin son derece sınırlı olduğunu belirtmek isterim. Birincisi Almanya'yı tanımak, Almanca'yı iyi bilmek, Alman eğitim kurumlarıyla diyalog kurmak, Alman toplumunun yaşamına katılabilmek çok önemlidir. Kendisi dışlanan bir insan, başkasının o toplum içinde başarılı olmasına nasıl katkı yapabilir?
Öncelikle kendi
seçim, öğretmen seçimi son derece önemlidir. O nedenle söylüyorum.
Sonuna geldik hocam programımızın. Çok teşekkür ederim.
Ben
ağzınıza sağlık.
Sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, bu haftalıkta Profesör Doktor Onur Bilge Kula hocamızla konuyu değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Gölgedekiler.